Tekrar merhaba. Herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu ekonomi tartışmaları üzerinden bilimsel bilgiyi biraz konuşalım, tartışalım istedim. Çünkü geçerliliğinin yok olması, yeterliliğinin değil, geçerliliğinin yok olması çok ciddi bir sorun. Yani bilimsel bilginin yerine bir cehaletin konması, sadece güçlülükten kaynaklanan yalanın yayılma hızının artık toplumu çok ciddi etkileyecek seviyeye gelmesi bence çok ciddi bir sorun. Ve bunun üzerinde durmak lazım. Bize eşlik eden buradaki temel önermelerden biri bugün Bir Gün Gazetesi'nde Korkut Hoca'nın, Korkut Boratav'ın sözleri. Yani yaşanan sıkıntıyı sadece bir ekonomik sıkıntı olarak görmek doğru değil ifadeleri. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim sosyal medyadan. Ben az önce yaptım. Siz de diğer dostları çağırın ki onlar da burada bulunsun. Gazeteleri beraber konuşalım. Şimdi gazeteleri beraber konuşalım. Gazetelerde ne var sorusu geliyor tabii aklınıza. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan dönüşü beraberinde götürdüğü, uçağını aldığı gazetecilere yaptığı açıklamalar. Yani açıklama falan değil aslında bunlar. Böyle bir şeyler söyleniyor. Diğerleri de soru sorarmış gibi yapıyor. İlk yayında zaten anlatmıştım size. Şimdi burada biraz daha detayını da göreceksiniz aynı şeyin. Onları da göstereceğim. Sorarmış gibi görünüp aslında içeride o daracık alanda uçağın kabinini düşünün. Yani ne kadar büyük olabilir ki? Dünyanın en büyük uçağını kullansanız en genişi ne kadar olabilir? 15 kişi var orada takla atarken birbirine çarpar insanlar hiçbir şey olmasa. Fakat öyle olmuyor işte. Bu bir yetenek. Herkesin becerebileceği bir şey değil. Kimse kimseye değmeden herkes kendi başına taklalarını atıyor. Seyahate katılamayanlar köşelerinden takla atmaya devam ediyorlar. Göstereceğim mesela. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde bir yazı var. Ya çok acayip ya. Gerçekten çok acayip bir yazı. Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Ekonominin aktörlerini düşünüyor diye bir yazı yazmış. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın sözleri üzerinden konuşmuş. Yani ne söylemeye çalıştığını ben anlamadım. Hakikaten anlamadım. Ekonomi eleştirisi mi yoksa biz yeterince yerli ve milli değiliz daha çok olalım sözleri mi? Vallahi çok fazla bilmiyorum. Burada okumayacağım, merak etmeyin. Çok merak eden internet üzerinden bulur okur. Bu var. Türkiye genelinde yaşanan tuhaf durumlar var. Mesela burada mutlaka konuşmamız gereken, çünkü gazetelere yansıması da bir tuhaf. Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamı ile ilgili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yarın toplanıyor. Şimdi hani ayın sonuna kadar, Kasım ayı sonuna kadar Türkiye'ye yaptırımların gündeme girmesi için atılacak adımlar konusunda süre verilmişti ya. Biliyorsunuz Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam ediyor şu anda. Şimdi yaptırımların ne olacağı konuşulmak üzere yarın bir toplantı var. Bunun ötesinde Türkiye'de mesela Metin Gürcan gibi bir analistin önce gözaltına alınıp 2 gün önce sonra tutuklandığını gördük. Beni en çok ilgilendiren bölümü şu: Deva Partisi'nin kurucular kurulu üyesi olmasına rağmen, Deva Partisi'nin önemli isimlerinden biri olmasına rağmen Deva Partisi'nden gelen seslere bakıyorsunuz. Ya bir tuhaf yani. Ya kardeşim bu acayip bir şey. Burada hep anlatmaya çalıştığım siyasal İslamcılık nedir sorusunun cevabını her gün ama her gün veriyor siyasal İslamcılar Türkiye'de. Kimi Türkiye'nin dört bucağını geziyor, Atatürkçülük anlatıyor. Bayılıyorsunuz ayrıca. Kusura bakmayın kardeşim, şeyh uçmaz mürit uçurur. Sen yapıyorsun güzel kardeşim. Sen yapıyorsun alkışlayarak, şakşaklayarak. Bunu sen yapıyorsun. O promosyona katkıda bulunuyorsun. Abdullah Gül güzellemesine sürekli olarak Türkiye'de şöyle bir bakışın yerleşmesine neden oluyorsun. Sen yapıyorsun. Hiç kafanı öne eğme. Bayılıyorsun çünkü böyle bir şeye. Yani Türkiye bir geçiş dönemi yaşayacak. Ya bunu yaşadık biz kardeşim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yaşadık. Böyle bir promosyon yapıldı. Ve şu söyleniyor insanlar. Ya Türkiye tamam 19 yıldır büyük bir sıkıntı yaşadı ama şimdi bundan geçiş döneminin biraz daha sakin olması lazım. Hayır, bizim öyle bir zamanımız yok. Bugün Korkut Hoca'nın sözleri son derece önemli. Bakın Bir Gün Gazetesi'ne geldiğimizde göstereceğim. Biz çok daha radikal bir geçişe ihtiyaç duyuyoruz şu anda. Öyle bir şey yok. Bir siyasal İslamcıdan Atatürkçülük öğrenecek haddi, hukuku kimsenin olmamalı artık. Ya insan biraz bıkar ya. Gerçekten bir parça bıkar. Ama bu bizim toplumumuz öyle bir toplum ki ya bayılıyor kendisine yakın küçücük bir düşünce kırıntısı duyduğu zaman takılıyor peşine. Ondan sonra bir takım insanların egolarını şişiriyorsun. Sonra o insanlar bir yerinden patlıyor. Patlaması da kaçınılmaz ya, zaten orijinali o çünkü. Ondan sonra insanlar yıkılıyor. Ya yuh be, hiç böyle düşünmemiştik. Hiç böyle düşünmemiştik değil. Hiç düşünmemiştin zaten sen. Düşünmeden atlamıştın bu işi. İşin bir bölümü bu. Öbür taraftan mesela Metin Gürcan'ın tutuklanma gereği olarak casusluk faaliyetinden bahsediliyor. Ya kardeşim hangi casusluk faaliyeti? Ben gerçekten çok merak ediyorum bunu. Nedir bu casusluk faaliyet dediğin? Mesela birileri için rapor hazırlamaksa, oho, Türkiye'de akademisyenlerin pek çoğu gitti Tumba'ya. Da ya burada hazırlanan işler gizliyse, saklıysa eyvallah konuşalım. Deva Partisi neden Metin Gürcan'ın arkasından gitmiyor? Ben bu sabah Fatih Altaylı'nın yayınında Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan'ın buna ilişkin soruya verdiği cevabı izledim. Vallahi çok açık yüreklilikle söyleyeyim mi? Ali Babacan Metin Gürcan'a güvenmiyor. Ciddi söylüyorum bak. E o zaman biz şu soruyu soramaz mıyız kardeşim? Ya madem güvenmiyordun bu adama, neden partinin kurucusu bu? Niye partinin kurucular kurulu üyesi olmasına izin verdiniz? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Mesela Hüseyin Çelik şimdi çıkıp konuşuyor. Diyor ya işte Atatürk diyor, dini kullanıyor. Hayatımda duyduğum en saçma laf bu. Gerçekten en saçma laf. Ama altı hazırlandığı için, zemini hazırlandığı için Türkiye'de kendini Atatürkçü diye tanımlayan insanlar bir siyasal İslamcıdan Atatürkçülük öğrenmeyi kendilerine yedirebildikleri için çok normal Hüseyin Çelik'in bunu söylemesi. Ama kimse Hüseyin Çelik'e şunu söylemiyor. Ya iyi de Hüseyin Bey, siz bir öngörüde bulunurken insanlar artık 2 değil 82 kere düşünmek zorundalar. Siz televizyon ekranında karşınızda Nilgün Balkaç otururken, ya bu duruyor. YouTube'da hala videosu var. Fethullahçılar devleti ele geçirmiş sözlerine kargalar bile güler dediniz mi? Dediniz. O zaman şimdi bizim önümüzde iki yol var. İki. Ayrılıyor bu yollar. Bir tanesi, eğer o söz doğruysa, yani kargaların bile inanmayacağı bir şey söylüyorsanız, nasıl oldu da 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşti? Fethullahçılar yaptı bunu. Eğer böyleyse biz neden sizin öngörülerinize güvenelim? Yok eğer sizin dediğiniz doğruysa, yani Fethullahçılar devleti ele geçirmemişse 15 Temmuz'da yaşanan neydi? Ya kimse soru sormuyor artık Türkiye'de. Herkes körü körüne arkasından devam ediyor birinin. İşte ondan sonra uçağa binen insanın, uçakta soru sorarmış gibi yapan insanı eleştirme hakkını kaybediyorsun güzel kardeşim. Sen de aynı şekilde yaşıyorsun. Soru bu değil ki. Metin Gürcan askeri casusluk yapıyorsa Ali Babacan neden partisine aldı o insanı? Soru bu. Yok eğer askeri casusluk yapmıyorsa, ki ben böyle bir şeye hayatta inanmam. Tanımıyorum, hayatım boyunca karşılaşmadım Metin Gürcan'la. Vallahi bak. Ama yazdığını çizdiğini okuyorum. Yani bana çok hitap ediyor mu? Doğrusu etmiyor. Da sorun bu değil. Eğer yapmıyorsa askeri casusluk, yani niye bu insan için siz feveran etmiyorsunuz? Ya bu nasıl bir mantıksızlıktır ya? Ya siyasal İslamcılık nedir sorusunun cevabını biz her gün, her saat Türkiye'de görüyoruz. İsterseniz Hüseyin Çelik'e bakın, isterseniz Ali Babacan'a bakın, isterseniz Bülent Arınç'a bakın. Liyakatsizlik artık almış yürümüş. İşte KPSS'den 90 alan çocuklar işe yerleştirilmiyormuş, 50 alanlar yerleşiyormuş. Siz değil miydiniz yargısızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği oluşturan? Yargıtay'ın, Danıştay'ın, Sayıştay'ın başkanları değiştikçe, kurban olduğum verdikçe veriyor diye alkışlayan, insanlarla alay eden siz değil miydiniz Sayın Arınç? Ne güzel ya. Türkiye'de her şey böyle bir anda söylüyorsun, hop unutuluyor. Hep her şey unutuluyor. Çünkü halkım da hazır zaten. Aa, Atatürk dedi, ne güzel, biz takılalım peşine. Gidelim Türkiye çapında konferanslarını izleyelim. Çünkü biz hiçbirimiz bilmiyoruz Atatürkçülüğü. Gerçekten hiçbirimiz bilmiyoruz. Gidelim öğrenelim, bir siyasal İslamcıdan öğrenelim. Sonra onun Abdullah Gül'le ilgili bir övgü dolu cümlesini duyunca, bu arada kulak ağrısı bilmem ne şikayet, bırakın bunları, bunlar değil benim derdim. O törene katıldı, buna gitmedi, kulağı ağrıyordu, ayağı ağrıyordu falan, bunlar değil, geç bunları. Ya söylemleri ortada kardeşim. Bu dönem içinde yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminin, mesela cemaat okullarının, Türkiye Cumhuriyetler'de bu yayınları orada izleyen insanlar var. Doğrulayacaklar, Afrika'da izleyen insanlar, Avrupa'da izleyen insanlar. Bütün o okulların gönenmesi için neden çalıştınız o zaman? Kulak ağrısı falan değil kardeşim, geç bunları. Bunlar çok basit tartışmalar. O törene gitti, öbüründe hasta raporu aldı falan filan. Tartışma oraya indirgenirse başka bir yere gidiyoruz. Türkiye'de 19 yıl içinde yaşanan, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde yaşanan haksızlıklarda ne yaptınız? Soru bu. Bak bunu söylerken ben gerektiğinde gördüğümü de söylüyorum. Rektörler konusunda işte. Rektörlerin seçimi konusunda. Ya kardeşim ben oradaydım. Ben oradaydım. Bu konuda yaptırdığı çalışmayı biliyorum. Rektör seçimi Cumhurbaşkanı'nın işi olmasın dediğini biliyorum Abdullah Gül'ün. Ama şunu da sorayım, niye yapmadınız ya? Erdoğan korkusundan yapmadınız. Yapmadınız. Türban konusundaki düzenlemeyi hazırlattınız, karşı oyunuzu sunamadınız. E şimdi bana hiç kimse güzellemesin, kusura bakmayın, öyle bir şey yok. E öbür taraftan bakıyorsun Metin Gürcan, ya adam ortada kardeşim. Adam ortada. Diyorsan ki bak, üstü kapalı konuşmasın kimse. Herkes karnından anlatıyor. Sen Metin Gürcan'a niye sahip çıkmıyorsun? Mesela askeri casusluk, ya askeri casusluk, askeri var mı bilmiyorum, casusluk, öyle bir şey okudum çünkü. Casusluk savını destekliyorsan eğer, arkasından gelen, ya bu adamın cemaatle ilişkisi vardıysa, ya niye partini alıyorsun o zaman? Hani partinin kapısını açtınız, bir anda böyle herkes koştu içeri girdi, aa tamam çok kalabalık olduk deyip kapatıp kalanlarını kurucu mu yazdırdınız? Eğer öyleyse geçmiş olsun sizin partiye ya. Vallahi sizin parti bildiğin mangal partisi. Ya da doğum günü partisi, neyse, kuruluş partisi. E kardeşim insan çıkar bir şey söyler ya. Ya iş sadece Mustafa Yeneroğlu'na kalmış durumda. Adam konuşuyor, sürekli anlatıyor. Ya kardeşim niye yaptınız bunu? Öyle mi, böyle mi, bilmem, bunu anlatıyor. Sürekli olarak. Bakın Münevver Doğan Şaşmaz, Ali Babacan avukatlarımız Metin Gürcan'ın yanında diyor. Yeterli mi bu sizce Münevver Hanım? Yeterli midir? Ya bu ülkede sevin sevmeyin 69 yaşında bir adam sadece yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekmek için Ankara'dan Yayan Yapıldak İstanbul'a kadar yürüdü. Ya sevin sevmeyin, benim kadar eleştirin eleştirmeyin. Ama bir parça ayarı olur bu işlerin ya. Türkiye'de tamamen koptu artık. Zannedersiniz ki Mustafa Yeneroğlu'nun çocukluk arkadaşı Metin Gürcan, sadece aradaki ilişki bu kadar. Bir bakıyorsunuz hiç kimsede bir numara yok. E ondan sonra yargı esniyor işte burada. Yani şimdi çıkıp Adalet ve Kalkınma Partililerden biri. Mesela işte yani partinin hukukçuları var ya, hani geçmişte cemaati harbi ordu evinin kapısında verin o generalleri bize diye bağıran tip mesela. Hukukçu bu adam. Sev sevme hukuk fakültesini bitirmiş. Kendini öyle anlatıyor. Şimdi çıkıp dese ki kardeşim çok iyi de çok güzel de bak partisinden hiç destek yok dese ne diyecek Deva Partililer? Ya böyle tel maşa iş mi olur? Siyaset böyle yıpranıyor işte Türkiye'de. Siyasetin önemi, özelliği, yapısı böyle dağılıyor. Nedir yani, yargıya inanç böyle yok oluyor işte. Ondan sonra Andy Frat yazıyor. Ekonominin aktörleri ne düşünüyor? Ya ne düşünecek ekonominin aktörleri? Çıkıp konuşmadığı sürece ben şunu düşünüyorum deme hakkı da yok. Ne düşünüyorsan söyle. Bak çiğ süt fiyatına zam getirildi şu anda. Zam, hem de çok ciddi. Yani bir konsey toplanıp, ya evet ya un ve çiğ süt fiyatı üzerinden konuşmamız lazım. Sonra diyor ki un toprak mahsulleri ofisini destekleyelim. Çünkü biliyor ki ekmeğe zam yaparsa, hani burada konuştuk ya, ekmeğe zam yaparsa herkese Erkan Kolçak Köstendil. Süt, süt olabilir. Sütün fiyatına gömelim. Ne kadar gömelim? Valla burada size eğer hani zam miktarını söylesem, içinizde bilenler vardır muhtemelen de, zam miktarından bahsetsek tırsarsınız. Ama şu doğru değil mi? Çiğ süt üreticisinin de elinde artık dayanacak bir güç kalmadı. Sözü doğru değil mi? Doğru. Ya geçmişte burada da konuştuk ya. Ya tamam %46, o %46.6. O başka zammın oranı. Hikaye şu. 4 liranın üzerine çıkıyor şimdi. 4 liranın üzerine çıkıyor. E şimdi besleme maliyeti, başta yem miktarı olmak üzere, süt üreticisinin kullandığı bütün girdiler bu kadar artmışken, bak biz sadece yemden konuşuyoruz. Peki elektrik, ısıtma giderleri, bunlar artmadı mı? Deli gibi zam geldi. Süt üreticisi haklı zammı istemekte. İçen, ya kardeşim ben alamıyorum bunu diyen insan haksız mı? Yo, o da haklı. E ne yapacağız şimdi? Nasrettin Hoca fıkrası mı? Vallahi sen de haklısın. Öyle mi bitirelim? E güzel, o zaman Nasrettin Hoca fıkrası bütün siyasal İslamcılara şuradan uyarlanabilir. Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Çünkü ölçüyorsun, biçiyorsun, başından sonuna kadar aynı çıkıyor her şey. Hüseyin Çelik diyor ki cemaatin devleti ele geçirdiği sözüne kargalar bile güler. Hop 15 Temmuz oluyor. 251 insan ölüyor bu ülkede. 2500 insan yaralanıyor. Ondan sonra çıkıp diyor ki mesela Atatürk dini kullanmış bir adamdı. Ya iyi de ben senin neyine inanayım kardeşim? O gün söylediğin doğruysa eğer 15 Temmuz'u kim yaptı? Yok o gün söylediğin yanlışsa senin öngörüne niye güveneyim? Sen görmüyorsun demektir bu. Ama buna rağmen Türkiye'de her şey geçerakçı. Her şey. Diyorum ya bir siyasal İslamcıdan Atatürkçülük dinliyor insanlar ve rahatsız olmuyor. Hiç. Değişmiş. Kesin değişmiş. Çok güzel konuşuyor. Bayılıyorum. Bayıl. Bak geldiğin yer burası. Abdullah Gül promosyonu. Hayırlısı olsun. Gazete Pencere'nin bu sabahki manşeti Erdoğan hazineye bakan bulamıyor. Ahmet Davutoğlu'nun sözleri. Vallahi çok net söyleyeyim mi? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olabilemez. Hani bu söz doğru değil. Ahmet Davutoğlu en iyisini bilir. Hatta bunu en iyi o bilir. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Mesela kendisinden sonra düşük profilli başbakan adayı aranırken ne kadar çabuk bulunmuştu hatırlıyor musunuz? Böyle bir şey olamaz. AKP gibi ortamlarda, o tarz kuruluşlarda böyle bir şeyin imkanı yok. Mümkün değil. Ya istiyorum ben çağıracağım birini, biri gelmeyecek öyle mi? Yavaş yavaş yavaş kasayı takarsın. Yavaş. Ben çağıracağım, sen bakan oldun diyeceğim. O da diyecek ki efendim beni affedin. Hadi ya. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan uygulanan yeni modeli eğer bir teori varsa biz ülkeyi Bangladeş gibi yapacağız, insanları fakirleştireceğiz teorisi diye eleştirdi. Babacan'a göre Erdoğan kriz çıksın diye uğraşmıyor. Ancak bilmiyor ve bilmediğini de bilmiyor, biliyorum sanıyor. Cümle çok uzun, çok saçma, biliyorum bana ait değil. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor, biliyorum sanıyor. Biliyor parantezine, bil parantezini al, çok daha rahat ilerleyecek bir cümle. Doğru, doğru da yani bunu söylemenin yolu bu mu? Çözüm, çözüm ne? Onu söyle yani bunları ben de söylerim. Çözüm ne kardeşim, bana çözümü anlat. Şimdi çıkıp insanlar dese ki Ali Babacan'a, ya sen ne anlatıyorsun birader? Sen partinin önemli isimlerinden, kamuoyunun tanıdığı yüzlerinden biri Metin Gürcan'a sahip çıkmadın. Ne diyecek? Avukatlarımız yanında. İyi o zaman avukatlar yönetsin partiyi. Zaten bunun bir üst aşaması kayyum yönetimi. Ne oldu ki o zaman? Siyaset ne işe yarıyor? Soru bu. Siyaset ne işe yarar? Siyasal İslamcılık nedir sorusunun cevabı sürekli olarak canlanıyor bu ülkede. Deva kurucusu Gürcan tutuklandı. Savunma uzmanı stratejist eski asker Metin Gürcan siyasal ve askeri ajanlık. Askeri ajanlık varmış. Yani çok emin olamadım da. Suçlamasıyla tutuklandı. Gürcan'a emniyetteki sorgusunda yabancılarla yaptığı görüşmeler soruldu. Gürcan bu görüşmelerde açık kaynaklardan derlediği analizlerini paylaştığını söyledi. Casusluk iddialarını reddetti. Hiçbir diplomatla gizli bilgi ve belge paylaşımı yapmadım dedi. Gizli bilgiye ulaşmış olabilir mi acaba? Ya gizli bilgi dediğin ne? Ne mesela atom reaktörü çalıştıracağız, bir tek Metin Gürcan mı biliyor bunu? Bilmiyorum vallahi. Sivil ölüm haline gelen uygulamalar son bulmalı. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu. Vallahi helal olsun adama. Tek başına bir şey yapmaya çalışıyor. Çok ciddi söylüyorum bak bunu. Yani inanın inanmayın. Benim gibi eleştirin. Eyvallah. Ama bir şey yapmaya çalışıyor. Bak şu olayda, Metin Gürcan olayında akıllarda kalacak tek şey o olacak. Mustafa Yeneroğlu'nun çıkıp konuşması. Ya parti kurumsal kimliği böyle olmaz kardeşim. Sen kafadan elindeki adamları böyle dağıtırsan, herkese yiyebilecek şekilde açık hale getirirsen, o saatten sonra sana kimse güvenmez. Böyle siyasal liderlik olmaz ki. Bak tekrar söylüyorum ya, sev sevme, benim kadar eleştir. Benim kadar eleştiren azdır. Ama 69 yaşında bir adam yollara düştü, 485 kilometre yürüdü ya. Hak, hukuk, adalet diye. Sen Fatih Altaylı'nın yayınına çıktım, avukatlarımız orada dedim. Tebrikler. Mustafa Yeneroğlu barış akademisyenlerinin göreve iade taleplerinin OHAL komisyonu tarafından reddedilmesini eleştirdi. Sivil ölüm haline gelen uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır dedi. Yeneroğlu akademisyenler için verilen Anayasa Mahkemesi kararının OHAL komisyonunu da bağladığını söyledi. Hepimizi bağlar o. Lodos yıktı geçti. Bugün de devamı varmış. Dün sabah da burada biraz konuşmuştuk. Yani Türkiye acayip bir fırtınanın etkisi altında. İşte yıkılan, dökülen saat kuleleri görüyorsunuz. Yapana sormak lazım kardeşim. Yapana sormak lazım. Valla 500 senelik cami duruyor. Malzemesinden çalmamış yapan. Sen nasıl yaptığın, nasıl çöküyor senin diye sormak lazım. Beylikdüzü'nden görüntüler geliyor. Beylikdüzü'nü biliyorsunuz değil mi? Hani güneş sisteminin dışına yaklaşıyorsun. Plüton'u geç hemen sağ tarafta. Orası Beylikdüzü'nde yeni yapılan rezidansların dış yüzlerinden parçalar atmaya başladı. Dün herhalde 3 ya da 4 tane ayrı görüntü izledim ben İstanbul'dan. Niye oluyor bu? Bak biz bunu sorgulamalıyız. Bu felaketten böyle bir ders çıkarmalıyız. Çünkü bugün de devam edeceği söyleniyor. Hatta İstanbul'da valiliğin aldığı kararla bugün yüz yüze eğitim yapılmıyor. İşte online eğitim yapılacak çocuklar okula gitmesin diye. Ankara'da gece saat 11 civarından sonra mesela burada da olacağı söyleniyor. Burada da var fırtına da hani İstanbul'dakiyle kıyaslanmazdı bile dün yaşanan. Çünkü orada felaket yaşanmış. Şimdi bugün herkes güzelleme yapıyor. İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nden geçişte 2 metrobüsün araya kuryeleri alması. Çok güzel bir şey ya. Çok güzel bir şey. Süper. E kardeşim biz hayatımız hep kuryeler, getir, yemek sistemi bunun üzerinden mi konuşacağız? Bak ne kadar aç kalmışız görüyor musun? Yardımlaşmaya, dayanışmaya. İnsanlar tek bir görüntünün üzerinden mutlu oluyorlar. Kötü bir şey mi? Değil tabii ki. Ama sistem sorgulamasını unutuyoruz biz bunlarla sürekli. Çünkü sosyal medyada bunu paylaşıyorsun. O işte 15 bin like alıyor, 2100 retweet alıyor. Yapıştır ya. Dayanışma unutmuştuk ya, çok güzel. Erdoğan ben adayım demedi. Şimdi dün Bülent Arınç'ın BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlarken verdiği cümlelerden biri. Burada beni en çok ilgilendiren cümleyi Yavuz da tabii iyi bir gazeteci olarak neyin önemli olduğunu biliyor öne çıkartmış. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan için kardeş diyebildiğim insan bana sahip çıkmazsa gücenirim bunun helallik olarak bana dönmesini isterim. Mesela Metin Gürcan da helallik olarak Ali Babacan'a olan hakkının dönmesini ister mi? İlginç. Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çok acayip cümle. Bizim adayımızın kim olacağı konusunda bu cümle, ben dün bunu 3 kere okudum dün gece. 3 kez. Yok dedim ya, yani bu böyle bir şey söylenmemiştir. Bizim adayımızın diyor kim olacağı konusunda partinin içinden konuşan olmadı. Ama diyor Devlet Bahçeli söyledi diyor. Yani MHP'nin adayı belli. Ama diyor Erdoğan ben aday olacağım demedi hiç. Ne diyorsunuz? Bülent Bey siz de mi katıldınız İstanbul'dan hani tanıdığı iki tane milletvekili danışmanı sayesinde oturup analiz kasanlara? Ya en iyi siz bilirsiniz bunu. 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün seçimini. Bak burada yaşadığım, bildiğim, haberini yaptığım şeyi paylaşıyorum süreci sizinle. 6 senedir anlatıyorum. Adayı değiştiren insan Bülent Arınç'tı. Adayın değişimi için Erdoğan'ı ikna eden kişi Bülent Arınç'tı. E çok iyi biliniyor ki Tayyip Erdoğan istemezse böyle bir şey olmayacak. E Tayyip Erdoğan bugüne kadar başkanlık gibi, başkanlık böyle bir gücü ele geçirmiş Erdoğan yapısında bir insan başkasının seçilmesine razı olur mu? Efendim? Adayı sormuşlar. Hani sizin kafanızdan geçen bir aday var mı? Söylersem tartışmalı hale gelir demiş. Ya çok acayip bir cümlesi var. Mesela burada almamışlar. Bence almaları gerekiyor. Şimdilik diyor bu tartışmaları partimizin bu tartışmalardan etkilenmemesi için burada kapatıyorum diyor. Bülent Bey bunu biliyorduk zaten. Sizin bir 8 Haziran borcunuz var. 6 yıllık, 6 tane 8 Haziran borcunuz var insanlara. Ve ben burada hep söylüyorum, siz ispatladınız, siz partinizi vatanınızdan daha çok seviyorsunuz. Çünkü biriyle ilgili hırsız dediniz Melih Gökçe'ye, FETÖ'ye peşkeş çekti dediniz, elimde belge bilgi var hepsini açıklayacağım dediniz, sustunuz. Ve bunu partinizin çıkarı için yaptığınızı da söylediniz açık açık. E şimdi ben bunu söylemekte haksız mıyım? O yüzden hani şimdi susacağım, çok normal. Ben şaşırmadım şahsen. Kimsenin de şaşırdığını düşünmüyorum. Var mı içinizde şaşıran? Arınç'ın sözlerini yok ya. Yok yani o söyler de Allah Allah neden falan diyen var mı? Aman diyeyim. Aman diyeyim, gözünü seveyim. Yapmayın öyle şeyler. Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu arada çok acayip bir şey yaşanıyor. Size hatta anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? Mesela sendikal mücadele konusunda Cumhuriyet'te bugüne kadar yaşananları. Bazılarınız bana çok kızmıştınız. Ama dün Alev Coşkun'un kararı sonucunda 8 kişiyle yolların ayrıldığı duyuruldu. Sosyal medya olmasa biz bunları duymayacaktık. Gazetenin yönetiminde bulunan kişi Aykut Küçükkaya dedi ki, bir dakika, ben arkadaşlarla beraberim, bu karardan geri dönüleceğini umuyorum. Gerekçe, bu insanların sendikal mücadeleye başlaması. Cumhuriyet, sendika, sendikal mücadele, işten çıkarma. Valla bundan işte bu dört parçadan bir denklem çıkartın kendiniz artık ya. Kim nerede neyin neresinde duruyor? Ama işte söyleyince bozuluyorsunuz. Bozulun güzel kardeşim. Bunun için bu rahatlıkla söylüyorum. Bozulun. Gerçeğin konuşulmasında bir sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Konuşulsun. Bozulan bozulsun. Üzülen üzülsün. Arada mesajlar geliyor işte. Yayınınızı kapatıyorum. Ya ben sonuna kadar yayını kapatma hakkınızı savunacağım. İlk gün de savundum. Sonuna kadar da savunacağım. Burada bir sevgi pıtırcığı olmaya çalışmıyorum. Hiç öyle bir tarzım olmadı. Hiç öyle bir tavrım olmadı. Yani ben bir sosyal kelebeğim, bir sevgi pıtırcığım. Sevin beni. Hiç öyle bir derdim olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Ama son güne kadar bu yayını kapatma hakkınızı da savunacağım. Yani izlemek zorunda değilsiniz. Hep söyleyeceğim bunu. Bazıları bu cümleden bile alınıyor. Ne yani, gidelim mi? Vallahi onu ben söyleyemem ki. Benim burada 6 senedir savunduğum hikaye şu. Kimse mecbur kalmamalı bir şeyi izlemeye, bir şeyi okumaya ya da okumamaya. Ya da izlememeye. Bu tamamen bireysel tercih. Demokrasi dediğimiz şey böyle yükselecek. Seçeceksiniz. Bak, bugün gazetelerin, televizyonların geldiği yere bak. Ben 3 sene önce burada anlatırken insanlar bana gülüyordu. Benim yakınımdaki insanlar da gülüyordu. A haberi kimse seyretmeyecek, göreceksiniz dediğimde gülüyordu. Reklam alır döner dönemez dediğimde gülüyordu. Ya kardeşim, bu başka bir şey. İnsanlar bir süre sonra kafaları şiştiği için yapmıyorlar bunu. E bakıyorsun boş. Telmaşa, bir sürü anlamsız şeyler. Sen seçeceksin. Ayrıca bu yayının şöyle bir özelliği var. Sadece benim yayınımın değil, benzer yayın yapan insanların da şöyle bir özelliği var. Bizi hani zap yaparken görmüyorsun. Olur ya öyle bir şey. Ben yani bir şeye takılırsın. Ankara tişörtü. Aa, ne güzelmiş ya falan. Ne durursun? Burası öyle bir şey değil ki. Bilip gelmen gerekiyor. 6 yıldır niye davet ediyoruz? Aman ha, yayını paylaşın, işte onun da haberi olsun, öbürü de duysun diye. Seçmen lazım. Ben de bu özgürlüğü destekliyorum. Sonuna kadar seçme özgürlüğün olduğu gibi seçmeme özgürlüğün olduğunu da destekliyorum. Hep destekleyeceğim. Ve bu asla şöyle bir anlama gelmeyecek. Bize git diyor. Yo. Git ya da kal olmaz ki. Zaten yayının çıkış amacı o. Neden tek kişi yapıyorum ben bu yayını? Öyle bir zorunluluğunuz yok. Hiç kimsenin yok. Benim de yok. Yani yayın tavsiye ediyorlar mesela zaman zaman. Diyorlar ki işte bilmem kim de video hazırlıyor. Bir bakar mısın? Valla bazen bakıyorum, çok açık yüreklilikle söylüyorum. Bazen hiç ilgilenmiyorum. Çünkü yani biliyorum, yapanı da biliyorum. E bakıyorsun uymuyor. Uymadığını söylüyorsun, bozuluyor mesela. Ben çok seviyorum. E güzel kardeşim, ben bunu destekliyorum işte. Sen sev. Sen sev. Bunda bir beis yok. Sen sevebilirsin. Ben senin duygularını yorumlayamam ki. Bana ne? Sevmek, sevmemek, bütün bunlar tamamen bireysel özgür tercihler. E şimdi böyle bakmazsak biz siyaseti dışarıdan nasıl yorumlayacağız? Benim bir siyasi görüşüm var. O zaman ben de onu anlatayım. Sadece bana benzeyenler toplansın. Bu bir yöntem. Bu son Kasım ayı serbest uçuş dertleşmede unuttum mesela, ayırmıştım. Arada başka bir şeye daldık ve gitti. Benim bir tane izleyicim var. İstatistikçi bu beyefendi. Çok da böyle güzel şeyler hazırlar, yollar sürekli. İşte şu oldu, bu bitti, burası arttı, burası düştü falan. Son 2 aydır bana çok ısrarlı bir eleştirisi var. Diyor ki Instagram takipçiniz yeterince artmıyor. Ben de ona diyorum ki ya kardeşim, böyle bir sorun şeyim yok benim. Derdim yok. Vallahi yok. Ama artmalı diyor. Ya artmalı çok başka bir şey. Neden? Ya neden? Hani Instagram'da filtre kullanıp böyle cillop gibi çıkmak gibi bir derdim falan yok ki. Mal bu işte, görüyorsun. Her sabah kendini 2 saat boyunca burada insanlara son derece çıplak bir şekilde açan bir insan. Orada artsa ne olur, artmasa ne olur? Anlaşamadık bir türlü. Bir türlü anlaşamadık ve anlaşamayacağız. Bu arada ya sağ olsun vazgeçmiyor da, yani yayınla ilgili istatistikleri derliyor, onlarla ilgili grafikler hazırlıyor falan. Uğraşıyor, çok da uğraşıyor. Eline koluna sağlık. Ama bir yandan da böyle bir şey var. Artmıyor diyor, yeterince artmıyor Instagram takipçiniz. Yani yapabilecek bir şey yok. Diyelim ki arttı Instagram takibi. Ne olacak? Mesela ben orada şuna mı başlayacağım? Parlatıcı var ya. Yüzüme bak. Cillop. 52 der misin? Mümkün değil. Parlatıcı. Böyle bir şey olmayacak ki. Yani orada artsa ne olacak? İnsanlar takip etmek isterse ister ki eder, istemezse etmez. Bir şey değişmeyecek ki. Yani bu yayında başından sonuna kadar reklamı yapılan 2 tane ürün oldu. Hep de öyle olacak. Bak, bir tanesi bunları hazırlayan kardeşim, genç kardeşim. Yani bu ayki mesela Aralık ayında yapalım bunu. Nehri ile tanışmamızı anlatayım size. Nehri hazırladığı ürünleri burada gönüllü olarak sergiliyorum ben. Nehri'nin reklamını yapıyorum. Bir de kitap. Onun dışında böyle bir şey olmadı. Olmayacak da. Vallahi olmayacak. Yani çok özür diliyorum, zamanınızdan çalıyorum ama bunu ne olur bilin. Hala bu kadar zamandan sonra bunu tartışıyor olmayalım ne olur ya. Ya başka bir şey konuşuyoruz çünkü. Ya zaman zaman şöyle şeyler geliyor mesela. İşte kullandığınız bir, ne zamandı bu? Daha pandemi yok ya, pandemiden çok önce, 4 sene önce falan. Bir izleyici şöyle bir şey yazdı. Kendisi de böyle tekno işler yapıyormuş. YouTube kanalım falan var dedi. Dedi ki kullandığınız ekipmanın eğer şeylerini paylaşırsanız, çünkü çok soran oluyor. Ben de oturup sığır gibi yazıyorum hepsini. Evet, mikrofon şu, kamera bu falan diye. Bunları dedi bir yayın sırasında, sadece buna bir yayın yap. Kameram şu, mikrofonum bu, işte ses kartı şunu kullanıyorum falan. Dedim ben bunu anlatıyorum zaten. Öyle değil dedi. Sen bunu yaptığın zaman başka firmalar da devreye girecek ve onlar sana bunu yenilemen için imkan sunacak. Vallahi Vizontele'deki soruyu sordum. Sebep? Ya kardeşim, burada bu ürünün nasıl alındı? Bak arkada duruyor şu. Gazeteciler Cemiyeti. Ben bunu nasıl yenilediğimi saklamadım ki. Ben anlattım sana zaten. Ne yapayım şimdi? Uğur abinin, Uğur Dündar'ın çok güzel bir lafı var bu şeyle ilgili. Kostüm sponsorluğu ile ilgili olarak. Satmam özgürlüğümü 6 metre bez ediyor. Doğru. Doğru yani. Ne yapacağım şimdi? Bunlar değişecek. Tamam. İyi de değişeceği zaman zaten bir projenin içindeyim. İnsanlar hani faturalıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Onlar bana ne kadar destek olduğunu biliyor. Ben biliyorum. 2 ayda bir mi, yalan olmasın, 2 ayda bir raporluyorum bunları nasıl kullandığıma dair. Ama yani iş acayip bir ekonomik boyut kazandı. Ve acayip bir ekonomik boyut kazandı. Yani böyle bıraksan buradan o süper takipçi de kasarsın, para da, çok acayip para da kazanırsın. Ne yapacağım? Diyelim ki ben şimdi burada mikrofonu, yani şu anda kullandığım mikrofonu, çok da memnunum mikrofonumdan. Diyelim ki mikrofonu değiştirmeye karar verdim. Buradan başladım promosyona. Ondan sonra bu yayın mikrofon tanıtım yayınına dönecek. Size çok açık yüreklilikle bir soru soracağım. Lütfen bana dürüst cevap verin, olur mu? Ben bunu yapsam mesela, YouTube kanalını açın, tamam mı? Ya sponsorluğa karşı değilim, karşı değilim, bu değil. Ama bu yayın olmaz. Baştan beri sağ olsunlar desteklemek isteyenler oldu. Red gerekçem de buydu. Olmaz olmaz, inandırıcılığını kaybeder kardeşim. Olmaz o. YouTube reklamı bu yayını besliyor. Gayet de iyi besliyor, çok şükür. Bu değil sorun. Ben mesela YouTube yayınlarında açtığınız zaman orada sekmeler var biliyorsunuz. Hani her gün yüklenen yayınlar var. Gündem, gazetelerin yazdıkları, yazamadıkları. Geçmişte açtığım galiba bir şiir diye bir şey var. Şiir diye bir şey var. Mesela ben bunun yanına bir tane daha sekme açsam, orada da kullandığım ekipmanı koysam. Hoşunuza gider mi, gitmez mi? Bak ben izleyicimi tanıyorum. Benim izleyicim nefret eder. Çünkü benim de nefret edeceğimi bilir. Bilir kardeşim. Ben adım kadar eminim. Ama hala zorluyor insanlar. İttiriyor böyle. Diyor işte Instagram takipçin az. Ne yapayım? Ne yapayım yani, bir gün payetli elbise giyip mi çıkayım? Spagetti hoş durmaz vallahi bende, spagetti askı. Olsa tamam da toplum hazır değil. Ben de hazır değilim. Toplumla uzlaştığımız tek nokta belki. Hazırlığımız yok. Ya çok özür dilerim, özel bir şey konuştuk ama ne olur bunu bilin. Çünkü bunlar soruldukça sıkılıyor insan. Ben sıkılıyorum. Bana adam diyor mesela, neden tişört reklamı yapıyorsun? Ben tişört reklamı yapmıyorum. Bu tişört reklamı değil. Nehri korkmaz. Ya tek başına bunları yapan, düşünen, yazan, çizen bir çocuk. Ve biz tanıştığımızdan beri ben söyledim ona gönüllü olarak. Ben bunu yaparım diye. E kitap? Mesela klasik yayınlarından, klasiklerin başlama gerekçesi biliyorsunuz, anlattım burada size. Sevgili Can Öz'ün, Ali Granit'in, onlarla yaptığım su. Ya ben böyle bir şey düşünüyorum. Ya yapalım yapalım abi, süper, biz sana destek oluruz demeleri. Ben de bunu ilk yayında söyledim. Burada tanıttığım kitapların hepsi Can Yayınları'nın değil ki. Öyle de olmayacak ya, olmaması gerekiyor. Çünkü öbür türlü herkes bir yerinden bağlanmıştır. İşte ondan sonra tartışma çıkıyor. Fonlu fonsuz falan. Ya kardeşim, açıkça kim ne aldığını gösteriyorsa bunda bir beis yok. Kimden alıyor, ne kadar alıyor, nereye yazıyor, nereye harcıyor. Ben rahatım. Gazeteciler Cemiyeti'nin projesinin içinde, yani Media for Democracy, demokrasi için medya, medya için demokrasi bunun adı. Benim de içinde bulunduğum projenin adı. Ve şöyle, daha önce anlatmıştım, bir daha söyleyeyim size. Burada insanlara para verilmiyor. Özellikle desteklediğim şey bu, para verilmiyor. Sen ne yapmak istediğini hepsini tek tek yazıyorsun. Ben diyorsun şu mikrofonu alacağım güzel kardeşim. Bu mikrofonu alacağım. Bu benim yayınımda şu işe yarayacak. Tamam. Ben yayın sırasında kullanacağım, işte şu kameraya ihtiyaç duyuyorum. Bunun fiyatı bu. Değerlendirme komitesine giriyor. O diyor ki evet, işine yarar. Ya da diyor ki yo, buna gerek yok. Her şey belli. YouTube. Ben YouTube reklam geliri elde ediyorum kardeşim. Bunun vergisini ödüyorum. Bak, salak gibi 6 senedir vergi ödeyen tek insanım. Bak, bir daha üstüne basarak söylüyorum. Salak gibi. Neden biliyor musunuz? Çünkü YouTube'la yapılan Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesinde kanun hükmü olarak yayınlandı artık bu. Bundan sonra sadece herkes YouTube'dan stopaj ödemek zorunda. Stopaj kesilecek, ondan sonra ödenecek. Ben niye bugüne kadar gelir vergisi ödedim? Helal hoş olsun. Çünkü bence ödenmeliydi. Bir gelir elde ediyorsan göstermek zorundasın. Ben ona inanıyorum kardeşim. Öbür türlü burada savunduğum bir manası kalmaz ki. İşte Türkiye'yi kent kent gezip belediye desteğiyle Atatürkçülük anlatan siyasal İslamcıya dönerim. Alkışlanmaz mı? Vallahi bak, övünmek gibi olmasın, alkış kıyamet yer yerinden oynar da dürüstçe olmaz. Ne olur çok özür diliyorum. Vallahi çok yürekten özür diliyorum. Özel zamanınızı aldım bunun için ama bunu bir daha konuşmayalım ya. Çok gereksiz işler bunlar. Adam bana diyor kitap reklamı yapıyorsun. Evet. Evet, bak cuma günü anlatacağım sana arkadaki kitabı. Ya şahane bir kitap, şahane. Ne yapayım, başkası gibi çıkartıp şey mi göstereyim? Bak elimde şu kitap var. Bu kitaptan 10 gün boyunca 10 günden fazla bahsettim biliyorsun. 10 günden fazla. Neden? Hak ediyor. Hak ediyor kardeşim. Bu Türkiye'nin hafızası. Arkada Ahmet Büke'nin yazdığı çok şahane bir kitap. Seve seve. Bu Can Yayınları'nın mı? Yok, Türkiye İşçi Partisi'nin yayını. Bu değil sorun. Bizim bunu yerleştirmemiz gerekiyor bana kalırsa. Yoksa işte bunu şunu aşamayız. İşte o fon alıyor, öbürü yanaktan öpücük veriyor falan. Bunlara gerek yok ya. Açıkça çık, göster kardeşim. Ben buyum. Ne olur yapmayın. Yapmayın. Yani çok şükür bu yayının kendi kazancı YouTube geliri gayet rahat yetiyor artık. Hani ilk 4 sene bayağı bildiğin tırmalattı, süründürdü ama önemli değil. Kimse bana yalvarmadı bunu yapmam için. Benim çıkıp insanlar desteklemediniz lan falan deme hakkım yok. Kimse bana yalvarmadı, ben yaptım bunu. Ama şimdi YouTube reklam geliri bu yayını döndürüyor. Çok şükür malzeme de alabilecek durumdayım. Onun dışında Gazeteciler Cemiyeti benim meslek örgütüm, gururla söylüyorum, arkamda duruyor. Gururla söylüyorum arkaya o logoyu. Gönül rahatlığıyla çakabiliyorum. Ne yapayım ben şimdi size? Bilmem ne annemiz kitap yollamış, yazmış, sağ olsun ya, çok güzel gibi yani. Kapağı var. sayfaları falan da var. Evet. Yani numaralandırılmış. Çok iyi. Bunu mu yapayım? Gözünü seveyim. Ne olur bunu bir daha konuşmayalım, olur mu? Lütfen. Ya gerçekten çok yorucu oluyor ya. Evet, Instagram takipçisi az. Azla çoğun ölçüsü ne bu arada? Bana işte geçen biz ne gün yaptık dertleşme yayını? Bugün Salı. Geçen Cuma tabii ya, daha geçen Cuma yaptık. Cumartesi sabah geldi yeni mail galiba. Cumartesi sabah ya da Cuma akşam, yalan olmasın, ikisinden biri. Ben açtım baktım 25 bin küsür. Acaba dedim ölçüsü ne bunun? Ne olması gerekiyor yani? Milyon takipçi mi? İyi de ben milyon takipçiye ne anlatacağım? Hani orada gördüğün en değişik fotoğraf film festivalindeki smokinli fotoğraf. Daha ötesi olmaz ki. Ne yapayım yani, seni mutlu edebilmek için gidip ürün mü tanıtayım? Olmayacak güzel kardeşim öyle. Hani takip etmeyen de haklı o yüzden. Yapabilecek ki vallahi mal bu. Vallahi mal bu yani. Ne görüyorsan o kardeşim. Ben ne görüyorsam sen de görüyorsun. Sana 6 sene önceki en önemli taahhüdüm buydu benim. Ben ne görüyorsam sen de görüyorsun. O kadar. Bitti. Ama ne olur artık bitirelim bu muhabbeti ya. Evet, burada iyi kitabın reklamı olacak. Evet, burada Nehri'nin Ankara tişörtlerinin reklamı olacak. O kadar. Tamam. Onun dışında internet sitesine reklam vermek isteyenler. Onu zaten herkes görüyor. Hani varsa öyle delikanlı, yok ya ben adımın orada anılmasından rahatsız olmam değil mi? Yok, o inceden de bir tedirgin oldum ama neyse, onu sonra konuşalım. Sinan Tüten demiş ki başka ne var gazetelerde? Çok özür diliyorum hepinizden ama anlatılması gerekiyordu. Yani zamanınızı aldım, hakkınızı helal edin. Şimdi Gazete Pencere böyle. Cumhuriyet Gazetesi, demin dediğim gibi, Cumhuriyet Gazetesi 8 çalışanıyla yollarını sendikal mücadele nedeniyle ayırması gerekçesiyle tartışılıyor şu anda. Şaşırdım. Vallahi ben şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Cumhuriyet'te her zaman şöyle bir bakış var. Çünkü Cumhuriyet bizimdir. Ya kardeşim, bir gazete çıkartıyorsun, parayla satıyorsun. Cumhuriyet senin falan değil. Parayla satıyor. Kim alıyorsa onun da payı var yani. Ama bizim bakışımız bu. Bakışınız çok sık değişiyor ya. Yani sonra mesela Hasan Cemal çıkıp ben Cumhuriyet'i çok sevmiştim diye kitap yazıyor. Sevgiden mi yaşıyorsunuz bunları kardeşim? Neyse, biz yine de Cumhuriyet'in birinci sayfasına dönelim. Hem sattılar hem batırdılar manşetiyle çıkmışlar. Mustafa Çakır'ın haberi. Ülkenin her şeyini özelleştirdiler. 2,2 trilyon borç taktılar. Hazinenin iç ve dış borçları Ekim'de 88 milyar lira daha artarak 2,2 trilyon liraya yükseldi. Ekim'deki artışın tamamı baş ekonomist Erdoğan'ın yarattığı kur farkından kaynaklandı. Hazinenin toplam borç stokunun %60'ı döviz cinsinden alınmış borçlardan kaynaklanıyor. Bunu yayında konuştuk zaten. Borçlu kişi sayısı da 34,6 milyona çıktı. Zaten kalanı da artık ya yaşlı borç işine giremeyecek durumda, kevenlik, ölümlük, dirimlik para biriktiriyor. Kalanı da bebek. Onun dışında herkesin borcu var. Herkesin. Ciddi söylüyorum bak. Yani bu şey değil. Ne denir? Hani böyle uydurulmuş bir cümle falan değil. Çok güzel geldi. Çok denk geldi. Valla. Yani acayip güzel oturdu falan. Yo. Herkesin borcu var kardeşim. Hepimiz acayip borçluyuz. Hem de öyle böyle borçlu değiliz. Yani kişi başına böldüğün zaman 5.000 dolardan fazla borcu var bu ülkenin. Milli gelir iyi o ya, 9.000 falan. Şuna var mısınız mesela, 9'ar bin dolarımızı dağıtsınlar bize. Herkes üzerine düşen 5.000 küsür doları, 5.200 doları borç olarak geri versin. Kalanlar 3.800'er dolar bizde kalsın. Var mısınız? Vallahi Türkiye'de bu fikre bob tutacak milyonlarca insan gösteririm ben size. Milyonlarca insan. Ama hepimiz borçlu muyuz? Evet, hepimiz borçluyuz. Gerekçesini de anlattım zaten. İşkence, taciz ve tecavüz tehdidi. Boğaziçi'li öğrenciler yargılanıyor. Zehra Özdilek'in haberi. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektöre direnen 51 öğrencinin yargılandığı davaya devam edildi. Öğrenciler neden gözaltına alındık, ne suç işledik bilmiyoruz dedi. Gözaltında darp edildiklerini, tacize uğradıklarını ve tecavüz tehdidi aldıklarını söyleyen öğrenciler hakkında adli kontrol şartı kaldırıldı. Peki niye yaşadı bu çocuklar bunu? Niye yaşadı? Yani ortada bir şiddet mi var? Yok. Sadece rektörü istemiyorlar. Bravo. Güzel bir Milli Güvenlik Kurulu abi karikatürü var bugün. Hakikaten güzel bir karikatür. Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi karikatürü. MGK bildirisine ekonomi yansıttı biliyorsunuz. Ekonomi tehdit unsuru artık Türkiye'de. Neden? Vallahi nedeni yok. Şimdi yavaştan uçaktan dökülmeye başlayalım. Hazır mısınız? İlk yayında okudum. Şimdi bir iki başlık daha oradan okuyacağım size. Soru mu soruluyor? Güzelleme mi yapılıyor? Mevlüt mü okunacak? Ne olduğunu anlamıyorsun ya. Böyle bir toplantı. Kılıçdaroğlu ile asla helalleşmeyiz. Başkan Erdoğan, başkan! Bana ve %52 oranında oy veren tabanımıza gayrimilli diyen Bay Kemal ile asla helalleşmeyiz. Siz defalarca CHP seçmenine, CHP'lilere neler söylediniz? Ya zaten burada bir karışıklık var. Bakın tam da kafa karışıklığı burada ve isteniyor ki yayılsın bu. Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'la helalleşeceğini söylemedi ki, hesaplaşacağını söyledi. Yani bence bunda bir beis yok. Mahmut Övür yazmış ama yani haklı olarak tabii o uçağa biniş gerekçesi o. Zaten öyle bir helalleşme yok ki, bugün Kemal Bey de söyleyecektir onu muhtemelen. Yani adım kadar eminim kürsüden şunu söyleyecektir insan. Bir dakika ya, biz seninle helalleşmeyeceğiz zaten. Seninle hesaplaşacağız. Siyaset bu değil midir kardeşim? Helalleşmeye nasıl geldik? İşte uçakta gazeteci olmayınca böyle oluyor. Hani kimse de çıkıp söylememiş ya, ama bir dakika, bir dakika ya Sayın Cumhurbaşkanı öyle demedi ki zaten. Sizinle helalleşeceğini falan söylemedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının HDP kapatılsın dediği birinci sayfasında yer alıyor. Sabah gazetesinin. Hani şimdiden hazırlık yapılıyor galiba. Valla çok acayip bir şey olur ya. Yani bu bir plan olarak ortaya çıkabilir mi? Bir yayında konuşalım bunu aslında. Yapılabilir mi böyle bir şey? Evet. Daha önce de burada yayında söylemiştim ya. Evet, yani Türkiye'de siyasal anlamda kargaşa yaratmanın yöntemi olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Sözcü'nün manşeti, yol yakınken bu yoldan dönün. Faiz sebep, enflasyon neticedir tezim değişmedi. Asla taviz vermem diye Erdoğan'a CHP'li özelden uyarı. Kandırıldık diye yine feryat etmeden bize kulak verin. Olmaz. Barut bitiyor. AKP'ye bir uyarı da partinin abi Bülent Arınç'tan geldi. AKP'nin 2011 yılında %50 oy aldığını hatırlatan Arınç, şimdi alabilir miyiz? Herhalde alamayız. Bunun sebebi çok dedi ve şu çarpıcı örnekle anlattı. Lütfen dikkat. Kale düşmüş. Ordu komutanı kale komutanını yanına çağırmış. Bu kale niye teslim oldu diye sormuş. Komutan, efendim 10 tane sebebi var demiş. Say bakalım denilince de bir barutumuz bitti demiş. Bunun üzerine ordu komutanı ikincisini saymaya gerek yok demiş. Şimdi hocam biri söyler mi bilmiyorum ama olay böyle değil. Olay böyle değil. Burada anlatılan ordu komutanı Napolyon. Napolyon Bonaparte. Çok meşhur tarihi bir hikaye. Ya da boş ver ya, hiç girmeyelim. Evet, kale düşmüş. Çağırmış. O da demiş ki kedi buysa ciğer ne? Zaten inecektim demiş. Evet. Bence de doğru. Çok da şey yapmamak lazım ya. Çok da şey yapmamak lazım. Doğru. Olayın bununla hiçbir alakası yok. Az bunu bilin de. Çok ünlü bir Napolyon Bonaparte hikayesidir bu. Neyse, artık olduğu kadar. Kısmet değilse demek. Kale düşmüş. Evet. Bu arada Sözcü'nün sayfanın dibinden bir haber. Bunu aklınızın bir yerine yazın. Hani bana özellikle, ya bu gazeteyle niye geçinemiyorsun kardeşim diyenler. Lütfen şöyle kulağın küpe yapmayın. Cebinizde taşıyın, olur mu? Tanju Özcan'a destek yağdı. Katıldığı bir televizyonda mülteci politikası nedeniyle linç edilmek istenen Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek geldi. Sen de mutlu mu oldun? Çok sevindim. Anlamıştım zaten. İşte biz o yüzden hiç anlaşamayacağız. Asla. Vallahi. Ya görüntü o. Benim kendimi kapatmamdan ötürü falan değil. Görüntü o. O olmaz yani. Bir gün krizin çözümü köklü değişim manşetiyle çıkmış bugün. İki ayrı bölümde. Biri Hayri Kozanoğlu'nun bir yorum değerlendirme yazısı. Birinde de Korkut Hoca'nın, Korkut Boratav'ın yazdığı yazı. Ya özellikle okumanızı rica ediyorum. Bugün o yazıyı, Korkut Hoca'nın yazısını. Çünkü anlattığı şey, birinci yayında konuştuğumuz, benim de anlatmaya çalıştığım şeye çok yakın. Hatta Korkut Hoca elbette ki yılların tecrübesi, çok daha derin ekonomi bilgisiyle çok daha iyi anlatıyor bunu. çok daha güzel yazmış. Ama şu bölüm aklınızın bir kenarında kalsın. Bakın, neoliberal program önceki yıllardan yığılan atıl emek rezervlerini kalıcı kılar. Toplumsal bunalımı geleceğe de taşır. Bu nedenle orta döneme dikkat, düzen içi seçeneklerden radikal bir kopuş perspektifiyle bakmalıyız. Yani Abdullah Gül çok iyi adam ya. Vallahi çok iyi adam. Yani geçiş döneminde biraz daha böyle yumuşak bir şey olmalı. Hani Türkiye çapında dolaşan böyle şeyler, bayılıyorsun, alkışlıyorsun ya. Ekonomik krizle toplumsal bunalım ayrımı yapılmalı ve sol muhalefet kriz AKP iktidarına son verecektir yanılgısına kapılmamalı. Yani şu düşünülüyor, hep eleştiriliyor. Korkut Hoca çok daha güzel anlatmış bunu. Yani yılların tecrübesi. Çok normal. Defalarca bunu görmüş, yaşamış. Bir çıkış yolu anlatıyor insanlara. Şu bakış çok yerleşti toplumda. Yani ekonomi öyle bir dibe vuruyor ki zaten anam zaten gidecekler. E ülke ne oluyor arada? Onun için işte burada konuştuk ya. Bazılarınız yine hoşlanmadınız. Yani ondan mesela Cihangir'den çok güzel sesler yükseldi bunun üzerine. Ciddi söylüyorum bak. Çok güzel sesler. Toplumsal muhalefetin önüne geçer bu sözlerin, hiç gerek yok. Hayır, siyaset öncü olmalı. Siyasetin burada sorumluluktan kaçma lüksü yok. Siyasal liderim diyorsan öne çıkacaksın. Çağrı buydu işte. Çünkü o krizden çıkış yolunu göstermen gerekiyor halka. Halkın şikayeti zaten çok doğal, anayasal hak. Onun önüne hiç kimse geçemez. Ben de seninle beraberim. Ama burada önce halk olamaz. Siyasetin önce umut vermesi lazım. Yoksa beklenti Korkut Hoca'nın dediği yere geliyor işte. Ekonomi zaten çökünce kendiliğinden çözülecek. E ülke? Bugün özellikle okumanızı tavsiye ederim. Bir Gün gazetesinde Hayri Kozanoğlu'nun yazısı da ilginç. O da köklü bir değişime işaret ederek devam ediyor. Sadece ekonomik programla asgari ücretin yükseltilmesiyle düze çıkamaz bu ülke demiş. Doğru. Asgari ücret, dün sabah sormuştum yani. Asgari ücret kaç olsa tatmin olacak insanlar? Soruyorum yani. Mesela 7 bin lira asgari ücret olsa sevinmez mi herkes? Sevinir. 7 bin lira verebilecek para var mı ülkede? Yok. E o zaman biz neyi konuşuyoruz kardeşim? Burada önemli olan bu düzenin değişmesi. Yoksa parasal anlamda bu denendi de daha önce Erbakan iktidarı sırasında. Memur maaşlarına korkunç bir zam yapıldı. Bak korkunç diye bilinçli kullanıyorum bunu. Hani sevindirici bir zam falan değildi o. Çünkü karşılıksız para basıldı darphanede kütür kütür. Sonra enflasyon sky is the limit. Gitti. İlk yayında konuştuğumuz konuya eğer inanıyorsanız, yani bilimsel bilginin yetersizliği değil geçersizliği bugün sıkıntı diyorsanız bundan yana olamazsınız. Hayri Kozanoğlu da doğru söylüyor, Korkut Hoca da doğru söylüyor. Siyaset önce olmalı, çok daha net bir model koymalı ortaya. Biz böyle yapacağız kardeşim. Bu saçmalıyor. Kesin o %100 hiçbir şey bilmiyor, telmaşa cahil. Bizim modelimiz budur. İşte onun üzerine toplumsal destek alınması gerekiyor. Yoksa zor. Devam edelim. Bir gün böyle Evrensel'e bakalım. Evrensel ne yazmış? Bu arada kan davası güder gibi haber takibi yapanlar var bir izleyici. Bulabilir miyim ya? Yalan atmayayım da. Eğer bulabilir. Mümkün değil. Oh, yayın arasında gelenlerle birlikte imkanı yok. Girmem. Bir izleyici var. O da mesela bir hanımefendi, Evrensel'de Selahattin Demirtaş'ın bu helalleşmeye ilişkin sözlerine yönelik haber çıktı mı çıkmadı mı takibi yapıyor. Ya bugün de çıkmadı. Çıkmayacak ki, ben size söyledim. Öyle bir şey olamaz kardeşim. Olamaz. O asla olamayacak. Öyle bir şey yazılamayacak. Çünkü herkes kendi içindeki faşisti öldürmeyi reddediyor. Söz önemli değil mi? Çok önemli. Çok önemli, çok belirleyici. Evrensel'de yer alabilir mi? İmkanı yok bile değil. Ha, inanmıyorsanız devam edin bakmaya. Toplu iş sözleşmesi sürecindeki cam işçilerinden kristal işe çağrı, onayımızı almadan taslağı sunmayın. Evrensel'in bugünkü manşeti. İş dünyasına ilişkin, çalışma yaşamına ilişkin, özellikle toplu iş sözleşmeleriyle, grev hakkıyla ilgili olarak Bayraktar'la yapan gazete Evrensel ya. Evrensel dışında çok da yazan yok, doğruya doğru. Şişe camla kristal iş arasında yürütülecek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında cam işçileri ortalama 24 lira brüt olan saat ücretlerine 18 lira zam talep ederken hazırlanan taslakta 12,5 lira zam istendi. Cam işçileri gerçek enflasyonun %50'leri doların 13 liraya geçtiği bir ortamda bu taslak yetersizdir dedi. Ve buradan sendikaya çağrıda bulunuyorlar. Diyorlar ki kristal işe bizden onay almadan gitme. Demek ki öyle bir ihtimal görüyorlar. Bak Hakan Bey hemen ne yapmış? Abi hiç mi yok diye. Hiç yok. Vallahi yok ya. Ya siz de görebilirsiniz gazetelerin birinci sayfasını. Vallahi bak ben internet sitesi üzerinden açıyorum. Yani detayında okuduğum gazeteler var da sonuçta siz de görebilirsiniz burada. Ben paylaşmıyorum bazıları yani telif hakkı sorunu olmasın diye. Çünkü ya şöyle düşünün bir kere haksızlık bu. Yani ben YouTube'da reklam geliri elde ediyorum bundan. Bunu hazırlayan ben değilim. Fotoğrafı çeken ben değilim. Ben anlatıp üzerine yorumda bulunuyorum sadece. Sadece bu kadarını yapabiliyorum. Onu siz de görebilirsiniz. Yeni Şafak'ın manşeti. Sana bu paraları niye verdiler? Metin Gürcan haberi. Casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan eski özel kuvvetler mensubu Metin Gürcan'ın iki ülke diplomatlarına binlerce dolar karşılığında gizli askeri siyasi bilgiler verdiği. Ne diyorsun ya? Raporlar hazırladığı ortaya çıktı. Otel, AVM ve arabada zarf içinde para alırken polis takibine takılan Gürcan, para aldığı isimlerin diplomat yaptığı işinde danışmanlık olduğunu öne sürdü. 30 Kasım 2020, dur ya yazmış. Cinnah Otel'deki bir görüşmeyle ilgili olarak, şahıs bu zarfı size ne amaçla vermiştir, zarf içinde ne bulunmaktadır diye sordu. Gürcan, X1 olarak kodlanan şahsı Büyükelçilik'te görevli diplomat olarak tanıtıp analizler karşılığında düzenli olarak 400 dolar aldığını iddia etti. Ama siyasal analiz hazırlıyor zaten. Ben de biliyorum yani yazıları oradan yayınlanmıyor muydu? Diyorum ya ben hayatım boyunca hiç görmedim Metin Yürcan'ı ama yazılarını biliyorum oradan yayınlanmıyor muydu onlar? Onu yapacağını mesela şunun peşine düşsene. Ya kardeşim 400 dolara analiz yayınlıyorsun sen. Para kazanıyorsun. Bunun karşısında vergini verdin mi diye sorsana. Sana niye zarf verdi? Bilmiyorum valla. Bakacağız. Göreceksiniz enflasyon nerelere düşecek. Nerelere? İşte oralara. İndim derelerine bilmem nerelerine. Kaytan bıyıklarımı sürtsem nerelerine? Nerelere? Yani enflasyon nereye kadar düşer? Hadi gelin bir düşünelim şimdi. Bak bu kadar 6 senelik bir dakika öyle basit değil. Burası yan gelip yatma yeri değil kardeşim. Bu yayının patronsuz yayının izleyiciliği yan gelip yatma yeri değil. Enflasyon en fazla nereye kadar düşer? Hadi gelin düşünelim. Mesela faizin böyle bir düzlemde bulunduğu ortamda. İşte faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diyen teoriye göre. Ki bak bir daha söyleyeyim öyle bir teori yok. Ya güven bana güven. Öyle bir teori yok. Böyle bir ortamda o zaman şunu yapabiliriz biz değil mi? Mesela faizi sıfırlayalım. Enflasyon efendim sıfır. Hadi. Mesela enflasyonla büyüme bir ülke için işe yarar bir şey olabilir mi? Efendim? Mesela sıfır enflasyon iyi bir şey midir? Negatif olsa enflasyonum düştü yemin ediyorum şuradan soldan ense kökünden girdi anladım ben zaten. Dedim enflasyon düşüklüğü muhtemelen büyüme de gelecek 7.4 civarında onun şeyi bu. Yani mesela negatif enflasyon olsa iyi bir şey midir bu? Kardeşim bak aynı zamanda piyasadaki canlılığı da gösterir. Ama senin gibi hani açıkladığın 19.9 yaşadığın %48.5 ise o işte hani bundan bir sonraki aşamada doktor zaten diyor ki evine götürün ya. Ya evine götürün burada hani bak sen çok göreceği hastane bahçesi. Evine götürün hani insan görsün iki. Ve ya çok acayip bir şey ya. Bilin bakalım enflasyonun nerelere düştüğünü ne zaman göreceğiz? Açıyorum YouTube chat'i. Ne zaman göreceğiz? Tahmin edin bakalım. Emeklilikte taşa takılanlar, 3600 ek gösterge, atanamayan öğretmenler, dertleriniz ne zaman bitecek? Efendim? Enflasyon da o gün düşüyor çünkü. O gün görüyoruz. Ya Mehmet Rasim İnceoğlu 2023. Bak, kusura bakmayın. Olayım bu. Olayım bu. İşte tesadüfe bak ya. Bir de kendinden böyle başka biriymiş gibi bahsetmek çok bence sıkıntılı bir durum. Uçakta artık ne kadar gazladılarsa, Tayyip Erdoğan en başından beri bu faiz inecek diyor demiş Tayyip Erdoğan. Dur ya, ben de kendimden böyle bahsedeceğim bundan sonra. Hani Sibel Can'ın eşinden bahsettiği gibi bilmem ne bey diye bahsediyordu ya, neydi ismi unuttum. Ben de kendimden öyle bahsedeceğim. Biraz say. Vallahi bak, böyle çat çat çat çat elimi vurarak yapacağım hem de bunu. Elimi vurarak yapacağım buraya. Burada beş taş oynamıyoruz diye. Ünsal Ünlü ne diyor sana, dinle. Yok be, çok çirkin vallahi. Ay. İçim almaz. Akşam enflasyon düşecek, göreceksiniz. Şimdi uçağa giden mecbur yazacak bunu. Ne yazacağım başka? Enflasyon düşecek, göreceksiniz. Dur ya, size bir soru okuyacaktım, unuttum. Ya ismini söylemek istemiyorum. Gerçekten çok sinirleniyorum çünkü. Acayip sinirleniyorum. Hani bir uzun yıllar televizyon haberciliği yapmış bir insan olarak bir televizyon kanalının Ankara temsilcisi yapılmasına ve diğerlerinin ona biat etmesine acayip sinirleniyorum, bozuluyorum. Hani bu adamı gazetede Ankara temsilcisi yapabilmek için televizyon ekranında attığı taklaları izledik. Bak, soru soruyor şimdi. Lütfen dikkat. Son dönemde özellikle un ve şeker gibi, göbeğin şöyle olduğunu düşünün bunun. Un ve şeker gibi bazı gıda maddeleri dahil, hatta hizmet ve üretim sektöründe bazı mal ve hizmetlerin piyasada bulunmadığına, ki üretimde bir sıkıntı yok aslında, kara borsacılığın ve stokçuluğun yaygınlaştığına dair çokça şikayet var. Hem vatandaştan hem iş dünyasında görüştüğümüz isimlerden. Bu konuda bir ek tedbir yapılabilir mi cezai yaptırımların artmasına yönelik? Soruya bak. İçinde diyor ki aslında yalan söylüyorlar. Diyor ki mesela arzda sıkıntı olduğu söyleniyor ki yok bir şey, öyle bir şey. Sakın bunu benim düşündüğüm aklınızdan geçmesin. Asla. Asla. Zaten düşündüğüm deyince saçma, düşünmeden direkt. Ümmü Gülsüm Durmuş. Z kuşağı diye bir kavram var. Z kuşağına ne mesaj vermek istersiniz? Öncelikle Altın Çilek'in diyarı Zonguldak'ta. Z kuşağı mı? Yunuslar çok yalnız. Yunuslar çok yalnız. Gerçekten. Öncelikle bu mesajı paylaşmak isterim. Sonrasında da yani bu dünya bize dedelerimizden miras kalmadı. Onu çocuklarımızdan ne almıştık ya? Ödünç aldık. Yani mesajım bu. Z kuşağını seviyorum, hepsini öpüyorum. Ya bu ne be? Lan böyle soru mu olur? Z kuşağı diye bir kavram var. Hiç duymadım. İşte o mesaj ver ama. Z kuşağına mı? Evet, bunu düşünmem ya. İşte yani hakikaten uçakta olsan çok komik. Ama ben gülerim valla. Ya sinirimi bozuyor. Ben dün gece okudum bir de bunları. Dün gece kendi içlerinde şöyle yapmışlar şimdi. Ya normalde de uygulanan bir sistemdir ama bu şey değil. Uçakta hep beraber gelirsin. İçinde gazete temsilcileri, televizyon temsilcileri olur. Şimdi televizyon temsilcileri orada canlı yayına bağlansa, saat atıyorum 7 ana haber kuşağına yetiştin. Ana haber kuşağında çıktın, anlattın gev gev gev. Z kuşağı diye bir kavram var. Ne demek istersiniz diye sorduk. O da dedi ki hepsini öpüyorum gözlerinden falan. Şimdi sen bunu anlattığın zaman gazete ertesi sabah çıkacak. Haksızlık bu. O yüzden şöyle bir anlaşma yapılır. Hep yapılır bu. Televizyoncularla gazeteciler anlaşırlar. Denir ki yarın sabah hep beraber verelim bunu. Yani televizyoncular haberlerini geceden hazırlatırlar. İşte 29 Kasım'da haber hazırlanır. 30 Kasım sabah girecek şekilde. Böylece hak geçmez. Çünkü beraber aldığın, özel çaba göstermediğin bir haber bu. Yani oradaki bir açıklamayı yazıyorsun. Gazetelerde aynı sabah okuyucusuyla buluştuğu için hak geçmez. Ben dün bunların bu rezerv konmuş, ambargolu haberini gece okudum. Nasıl okudum? Ya bu gazetecilik camiasında 5 kişiyiz biz. Biliriz birbirimizi güzel kardeşim. Hiç bunu zorlamayalım. Neyse, ben geceden beri gülüyorum buna. Yem gülüyor muyum? Küfür ediyorum bir yandan. Z kuşağı diye bir kavram var. Ne dersiniz? Z. Kesin mi? Dünya Z'den büyüktür. Yok, onu demiştik, onu demeyelim. Çok güzel ya. Taceddin Kutay. Bak, en bomba sorulardan biri de bu. İyi Parti kurulduğu günden beri agresif diliyle dikkat çekiyor. Ney? İyi Parti. Yani benim de çok dikkatimi çekiyor bu. Agresif bir dili var. Hayır, hoşlanmıyorum yani. Hani vatandaşlarımıza yönelik yerli karşıtlığını da bir şekilde ortaya getiriyor bu insanlar. Ama kadına Rize'de saldırıldı. Saldırıldı ve senin soru sorduğun insan dedi ki hemşerilerim gayet de iyi bir şekilde gereken dersi verdiler. Yani İyi Parti kurulduğundan beri agresif diliyle dikkatimi çekiyor. Çok dikkatimi çekiyor bu. Olur şey değil. Vay arkadaş ya. Bak, içeride uçakta yaşananlar bunlar. Sonra biz açıp şey takvim gazetesine gülüyoruz. Vallahi billahi. Bizimki de çok akıllı işi değil ya. Düşündüm vallahi. Vallahi bak, düşündüm. Yok değil. Harbi söylüyorum, değil. Sağlıklı bir şey yapmıyoruz biz ya. Ne bileyim yani. Aman, bir yandan da bakıyorsun, diyorsun ki lan nereye kadar be? Bak şimdi, bütün bunlar olurken Takvim Gazetesi'nin eli armut mu topluyor? Elbette ki hayır. Asla, asla, asla. Öyle bir şey olmuyor. Takvim Gazetesi onun yerine şöyle bir şey yapıyor. Faizler inecek. Nasıl? Dur, o başka, dur. Başkan Erdoğan, başkan, Türkmenistan dönüşü ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Z kuşağı, onu söyledim ha. Ya Z kuşağı diye bir kavram var. Ben de duydum. Ne olduğunu tam bilmiyorum da. Z kuşağı ile ilgili bir yorumunuz olacak mı? Stokçuluk dinimizde yasaktır demiş. Yani herkes aynı dinden değil, öyle bir zorunluluk da yok. Ben değilim mesela. E ne olacak mesela, dine inanmadığım için benim hayatımı güçleştirecek stokçuluk serbest mi? Yasalarla düzenlenir o. Patatesçi, soğancı stokçuydu mesela. Efendim? İşte biliyorsun, Homolon'la Lupolon'u sakladı ya. Evet. Of. Sera dışı iddia. Ne? Sıra dışı. Tamam. Kadir Doğulu'nun adı ihanete karıştı. İddiaya göre 5 yıllık eşini Neslihan Atagül'ü aldattı. Serra Arıtürk'le yasak aşk yaşadığı kulaktan kulağa yayıldı. Hatta ikili 6 aydır birlikte. Serra Arıtürk kim ya? Ay, biz çok kötü patladık yine. Yani yine çalışmadığımız yerden geldi ya. Neyse, dur, en azından şunu biliyorum. Nafiz hocam, canım, çok sıkıntılıyım. Kız dur, bir çay koyayım öyle. Dur, anlatma şimdi. Dur, bir çay koyayım öyle konuşuruz. Nedir? Benim kardeşim yeni evlendi. Allah mesut etsin. Daha çocukları olmadı. Benim de olmazsa diye korkmaya başladım. Ne önerirsiniz? Sopa vardı benim ya, suya koyduğum. Ucu suda duruyor ya kovada. Bir ona bir bakın hadi, bir koşturun. Bak cevap. Kardeşinin evlenmiş, kardeşin daha çocuğu olmamış. Yeni evlenmiş ama. Yeni evlenmesine rağmen çocuğu olmamış. Düşün. Ya bir ay geçmiş, daha çocuk yok ortada. Biri buna, şu yazana, hıyar bile 6 ayda yetişiyor dese ya, demez ama Nafiz hocam demez. Bak şimdi. Nafiz hocam bunların hiçbiri yaşanmamış gibi davranıyor. Acele etme. Belki doğum kontrol yöntemleri kullanıyorlardır. Kendi muayenelerini, tahlillerini yaptır. Bu kendi sağlığın için iyi olur. Evet. Mantıklı. Hocam bir tanesinde de çok özür dileyerek söylüyorum. Soruyu unutmuşsunuz. Cevap var, soru yok. Gülmeyin, vallahi öyle. Bak şimdi bunu okuyorsun, deminkini. Altında şöyle bir şey var. Sıkıntıları paylaşın. Kimi dedi ya? Biz mi? Ha, ne bileyim hocam, hani bugüne kadar hep alıştık, soru siyah puntolarla yazılıyor altına. Sıkıntıları paylaşın. Bak, kafadan aklına gelmiş bu. Cinsel ilişkiyle ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak, cinsel isteği artırmak isteyenler için bir yöntemdir. Fantazi diyor. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Bedensel, ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz. Hocam çok özür dilerim de doğrudan paylaştı. Dolaylı nasıl paylaşılıyor? Anladın sen onu. Dolaylı paylaşım eşler arası. Kızmayacağı şekilde söyle. Sana bir şey söyleyeceğim ama ya kızarsın diye korkuyorum. Lan böyle cinsel ilişki mi başlar? Nasıl bir psikopat dünyanın içindesiniz siz ya? Ancak eşinin rahatsız olduğu durum fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi sonuç yaratabilir. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleriyle hareket edin. İçin düşmüş hocam orada da. Nasıl yani? Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar... Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi için paylaşma ve ısrar etme. Ha, doğru. Gerçi yazının neresini düzelteceksin? Bir için için birbirimizi kırmayalım ama. Sıkıntım büyük. Bak bu yekten böyle girmiş. Sıkıntı var. Çünkü eşim şişman. İlişki tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen terliyor. Bitiyor. Sonra horluyor. Diyet de yapmıyor. Boşanacağım artık bir öneride bulunun. Allah belasını versin bunu. Onu dememiş ama oraya kadar tırmandırmış mevzuyu zaten. Hocamın cevabı. Ben şişmanlığıyla ilgili bilgi verebilirim. Girmem diyor yani yatakta aranıza. Olayım o değil diyor. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri, cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Hemen muayene şart. İç hastalıkları uzmanı seç. Git. Nokta. Muayene ol. Nokta. Bunu birlikte yazsana. Kulak, burun, boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir. Bu işleri halledin. Nasıl yani? Oğlum yapın bunları ya. Her şeyi benden beklemeyin. Halledin bunları. Hayır, her şeyi tek tek mi söyleyeceğim ya? Halledin bunları kardeşim. Bu kadarını da yapın artık yani. Bugünkü haline göre düzelir yazmış sonuna da. Yani diyor ki mucize bekleme diyor. Mucize bekleme ama diyor yani iyi kötü diyor. Hani şey gibi düşün bunu diyor. 84 golf gibi düşün diyor. Ayağını yerden keser. Dışarıdan da görüntüsü fena değildir. Yani. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Çünkü farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz bunlar hep farklı. Da biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede bir arada yaşamak konusunda acayip ısrarlıyız. Bunu yapabilmenin yolu da birbirimizden uzaklaşmamak için konuşmak bize göre. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilir miyiz? Vallahi 6 senedir yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayını ben destekleyeyim de nasıl yapacağımı bilmiyorum diyorsanız önce bir YouTube kanalına abone olun lütfen. Çok basit. İsterseniz YouTube'dan Ünsal Ünlü arayarak yapın. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresine girin. Orada girişte abone ol diye bir düğme göreceksiniz. O da YouTube aboneliği. Merak etmeyin, korkmadan dokunabilirsiniz. Para pul istemeyecek sizden. Mail adresi isteyecekken yayınlar başlamadan haber vereyim diye. Onun dışında patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılar iletilebilir. Yani YouTube üzerinde destek mekanizmaları var. İsterseniz kullanabileceğiniz. İstemezseniz böyle bir mecburiyet yok. Hem katıl düğmesi var, hem süper chat, hem süper sticker uygulamaları var. Onun dışında başka yani en büyük desteğinizi söyleyeyim ben size, onu yapın ya. Burada olmak o. Burada olup birbirimizden korkmadan her sabah buluşup konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.